Ayrım 20, sayfa 279. Hipnozcu Lars Kepler. 30. bölüm. 13 Aralık Pazar öğlen. Azize Lucia günü. Kafenin tepesine gülümseyen kocaman bir sosis asılıydı. Bir eliyle kendi kendine ketçap döken sosis, diğer elinin baş parmağını havaya kaldırmıştı. Hamburger ve patates kızartması ısmarlayan Eric pencerenin önündeki yüksek sandalyelerden birine oturarak buharlı camdan dışarı bakmaya başladı. Caddenin karşı tarafında bir çilingir vardı. Değişik boy kasaların önüne ışıklandırılmış Noel Baba figürleri konulmuş, cam mekanın iki yanına kilitler asılmıştı. 4 saat önce Yuna arayıp Yosef'i yine ellerinden kaçırdıklarını söylemişti. Bodrum'a saklanan Yosef polisin elinden kaçmayı bir kez daha başarmıştı. Bodrum'da DNA testlerine göre Benjamin'e dair bir iz bulunamamıştı. Isırdığı bir parça hamburgeri çiğnerken boş midesine sancılar saplanan Eric'in üzerine müthiş bir yorgunluk çökmüştü. Yosef Ekber'in peşimde diye düşündü. Kıskanç biri ve benden nefret ediyor. Evelyn ile benim cinsel ilişki yaşadığımız kuruntusuna kapılmış. Bunun intikamını almak istiyor. Ama nerede yaşadığımı bilmiyor. Evelyn'e yazdığı mektupta yerimi bildirmesini istiyor. Eğer Yosef benim nerede yaşadığımı bilmiyorsa evimize girip Benjamin'i kaçıran o değil demektir. Eric soda şişesini açtı. Bir yudum aldıktan sonra evi aradı. Tere sekretere mesaj bırakılmasını isteyen kendi sesini duydu. Bunun üzerine Simone'nin cep telefonunu aradı, cevap alamadı, mesaj bıraktı. Merhaba Simone, bence polis korumasını kabul etmelisin. Görüldüğü kadarıyla Yosef Ek bana karşı çok öfkeli, bunu diyecektim. Plastik çatalını patates kızartmasına batırırken Yosef'in mektubunu Evelyn'e okuduğunda Yuna'nın yüzünün aldığı hali düşündü. Açık gri gözleri buz kesip keskinleşmişti. Yosef'in kaçtıktan sonra eve döndüğünü anladığında Evelyn'in yüz ifadesini ve tam olarak ne dediğini hatırlamaya çalıştı. Kızın daha önce gizli odadan bahsetmemesini yalnızca unutkanlığına yordu. Yosef'in eve döndüğünü öğrendiğinde hatırlamıştı bu odayı. Hamburgerinden bir ısırık daha aldı, elini kağıt peçeteye silip Simone'yi bir daha aradı. Benjamin'i kaçıranın Yosef Ek olmadığını öğrenmeliydi. Bunu öğrendiğinde kendisi biraz olsun rahatlamıştı. Şimdi her şeyi yeniden düşünebilirdi. Yine ulaşamadı. Bir kağıt alıp üzerine Aida yazdı, sonra fikrini değiştirip kağıdı buruşturdu. Simone daha fazlasını hatırlamak zorunda dedi kendi kendine. Telefonu çaldı, hamburgeri bırakıp elini bir kez daha sildi ve kimin aradığına bakmadan telefonu açtı. Eric Maria Bark bir çıtırdı, arkasından da boğuk bir gürültü duyuldu. Alo dedi Eric sesini yükselterek. Baba dedi zayıf bir ses. Kızartma tenceresine atılan patateslerin cızırtısı yükseldi. Benjamin! Izgaraya yeni bir hamburger konuldu. Telefondan bir gürültü geldi. Seni duyamıyorum. Eric yeni gelen müşterileri iterek dışarı park alanına çıktı. Sokak lambalarının sarı ışıklarının etrafında kar taneleri dans ediyordu. Benjamin! Beni duyuyor musun diye sordu Benjamin. Sesi çok yakından gelir gibiydi. Neredesin? Söyle neredesin?
Bilmiyorum baba, hiçbir şey bilmiyorum. Durmadan dolaşan bir arabanın bagajındaydım.
Kim kaçırdı seni?
Bagajda uyandım, bir şey görmedim, çok susadım.
Yaralı mısın?
Baba diye ağlamaya başladı Benjamin.
Buradayım Benjamin.
Baba neler oluyor?
Seni bulacağım dedi Eric. Nereye gittiğinizi biliyor musun?
Uyandığımda bir ses duydum. Kalın bir battaniyenin altından gelir gibiydi. Şey diyorlardı, bir evden bahsediyorlardı.
Nasıl bir evden?
Bir ev, perili bir ev.
Nerede?
Şimdi duruyoruz baba, araba durdu. Ayak seslerini duyuyorum dedi Benjamin dehşet dolu bir sesle. Daha fazla konuşamam.
Sanki bir yer eşeleniyormuş gibi tuhaf bir ses duydu Eric. Ardından bir gıcırtı geldi ve Benjamin çığlık attı.
Bırak beni, istemiyorum. Lütfen, söz veriyorum.
Sonra bağlantı koptu. Eric elinde telefon baka kaldı. Oğlu yine arar da meşgul bulur diye kimseyi aramaya cesaret edemedi. Benjamin'in arabasını uvarak arabasının başında bekledi. Oğlunun dehşet dolu sesi yankılanıyordu kafasında. Hemen Simone'ye ulaşmalıyım diye düşündü. Arabaya bindiğinde elinin titremesinden anahtarı kontağa sokamadı. İki elini birden kullanması gerekti. Geri geri çıkıp Valhalla Wegen caddesine girdi. Arabasını Döbensgatan'a park edip acele adımlarla Lundmagargatan'a yürüdü. Apartmanın kapısından girip merdivenleri çıkarken tuhaf bir yabancılık hissetti. Zili çaldı, bekledi, ayak seslerini duydu. Kapı deliğinin üzerindeki küçük metal kapağın yana çekildiğini fark etti. Kapı açıldı ve Erik Loschhol'e girdi. Birkaç adım geriye çekilen Simone kollarını göğsüne kavuşturup durdu. Öfkeli bir hali vardı. "Telefonunu açmıyorsun," dedi Erik. "Senin aradığını gördüm," dedi Simone, sesine sakin bir ifade vermeye çalışarak. "Önemli bir şey miydi?"
Evet.
Simone ne kadar saklamaya çalışsa da yüzü korku ve endişesini açığa vuruyordu. Elini ağzına koyarak Eric'e baktı.
Yarım saat önce Benjamin aradı.
Aman tanrım diye Simone Eric'e yaklaştı. Nerede?
Bilmiyorum. Benjamin de bilmiyordu. Hiçbir şey bilmiyor.
Ne dedi?
Bir arabanın bagajındaymış.
Yaralı mı?
Sanmıyorum.
Peki ne?
''Bir dakika,'' dedi Erik. ''Telefonunu bana ver. Belki Benjamin'in telefonun izini sürebilirler.''
''Kimi arayacaksın?''
''Polisi. Bir bağlantım var.''
''Babamla konuşurum.'' diye sözünü kesti Simone. ''Daha çabuk sonuç alırız.''
Erik önce itiraz etmeyi düşündü, sonra vazgeçti.
Simone babasını ararken Erik holdeki tabureye oturdu. ''Uyuyor muydun?'' dedi Simone. ''Baba, Erik burada Benjamin'le konuşmuş. Numarayı izlemen gerek.'' ''Yok, bilmiyorum.'' ''Hayır, en iyisi Erik'le konuş.''
Erik ayağa kalktı, istemediğini belirten el işaretleri yapsa da Simone'nin uzattığı telefonu aldı. ''Alo?''
''Neler oluyor Erik?'' dedi Kenneth.
''Ben polisi aramak istedim ama Simone senin numarayı daha hızlı izleyebileceğini söyledi.''
''Haklı.''
''Benjamin yarım saat önce aradı beni. Ne nerede olduğu ne de kendisini kimin kaçırdığını biliyor. Bildiği tek şey bir arabanın bagajında olduğuydu. Biz konuşurken araba durdu. Benjamin birisinin geldiğini söyledi, bağırmaya başladı. Sonra telefon kapandı.''
Simone hıçkırmamak için kendini zor zapt ediyordu.
''Kendi telefonundan mı aradı?'' diye sordu Kenneth.
''Evet.''
''Daha önce telefonu kapalıydı. Dün değil, evvelsi gün izlemeye çalıştım. Cep telefonları kullanılmadıkları zaman bile en yakın baz istasyonuna sinyal gönderir.''
Erik Kenneth'in cep telefonları ile ilgili açıklamalarını sessizce dinledi. Eğer kovuşturulan suçun cezası en az 2 yıl hapis gerektiriyorsa, cep telefonu operatörleri iletişim yasasının 25. ve 27. maddeleri gereğince polise yardımcı olmak zorundaydı.
''Sonuç alma ihtimali ne?'' diye sordu Erik.
''Bu telefon santrali ve sinyallerin gücüne göre değişir. Ancak birazcık şansla 100 metre yarı çaplı alan içinde yer tespiti yapılabilir.''
''Çabuk olalım o zaman. Lütfen çok çabuk.''
Bir süre öylece dikildikten sonra telefonu Simone'ye uzatan Erik,
''Yanağına ne oldu?'' diye sordu.
''Ne? Ah, o mu? Hiçbir şey.''
Birbirlerine baktılar, yorgun ve kırılgandılar.
''İçeri gelmek ister misin Erik?''
Bir süre bekledikten sonra ayakkabılarını çıkartıp içeri giren Erik, Benjamin'in odasında bilgisayarın açık olduğunu görüp oraya yöneldi.
''Bir şey bulabildin mi?''
Simone kapının eşiğinde durdu. ''Benjamin ile Aida'nın birbirlerine gönderdikleri mailleri,'' dedi. ''Görünüşe göre tehdit ediliyorlarmış.''
''Kim ediyormuş?''
''Bilmiyoruz. Babam araştırıyor.''
Erik bilgisayarın başına oturdu.
''Benjamin yaşıyor,'' dedi sessizce ve uzun süre Simone'ye baktı.
''Evet.''
''Yosef Ekim bu işte ilgisi yok gibi.''
''Telefon mesajında onun evimizi bilmediğini söylemiştin. Ama buraya telefon etti değil mi? Demek ki isterse...''
''O başka bir şey,'' diye sözünü kesti Erik.
''Niye?''
''Bu numarayı santral bağladı,'' diye açıkladı Erik. ''Önemli bir şey olursa aramalarını söylemiştim. Yosef ne telefon numaramızı ne de adresimizi biliyor.''
''Ama birisi Benjamin'i kaçırıp arabanın bagajına koydu.''
Aida'nın Benjamin'e gönderdiği yalanlar evinde yaşadığı için ona acıdığını yazdığı maili okuyan Erik, ekteki fotoğrafı açtı.
yabani otların boy attığı bir çayırlıkta gece flaşla çekilmişti. Geride alçak kuru çalılar, çalıların arkasında da zar zor ayırt edilen tahta bir çit vardı. Beyaz parlak ışığın kenarında yeşil plastik bir yaprak sepeti ve patates tarlasına benzer bir şey görülüyordu. Erik fotoğrafı dikkatle inceleyip neyin çekildiğini anlamaya çalıştı. Bir yerlerde henüz göremediği bir kirpi veya kır faresi olabilirdi. Flaş ışığının gerisindeki karanlığa bakarak bir insan, bir yüz aradı ama bir şey bulamadı. ''Ne tuhaf bir fotoğraf'' dedi Simone. ''Belki Aida yanlış resmi göndermiştir'' dedi Erik. ''Belki de Benjamin mesajı bu yüzden çöpe attı.'' ''Aida ile bunu konuşmalıyız.'' Simone birden hıçkırarak ağlamaya başladı. ''Benjamin'in ilacı.'' ''Biliyorum. Geçen salı vermiş miydin?'' Erik daha cevap vermeden Simone odadan çıkıp mutfağa gitti. Erik onu izledi. Simone pencerenin önünde durup bir parça kağıt havluyla burnunu sildi. Erik dokunmak için elini uzattı ama Simone uzaklaştı. Erik kanın pıhtılaşmasını sağlayan ilacı ne zaman verdiğini çok iyi hatırlıyordu. Ani bir kanamanın yaratacağı hayati tehlikeden Benjamin'i ancak bu ilaç koruyordu. Geçen salı sabahı yaptım iğnesini, 9-10 gece buz pateni yapmaya gidecekti. Ama onun yerine Aida ile Tenista'ya gitti. Başını sallayan Simone aldığını kırıştırarak bir hesap yaptı. Bugün pazar, yarın ya da en geç ertesi gün yeni bir iğne yapılması gerek. Birkaç gün daha ciddi bir tehlike olmaz diye onu sakinleştirmeye çalıştı Erik. Erik Simone'ye baktı, yorgun yüzüne, güzel hatlarına, çillerine. Düşük kesim kot pantolonunun belinden sarı külotunun kenarları görünüyordu. Erik burada kalmak isterdi. Burada kalmak, birlikte uyumak, aslında sevişmek de istiyordu. Ama aralarında geçen şeylerden sonra bunun için henüz erkendi. Sevişmeyi denemek için bile erkendi, özlemek için bile erken. Gitsem iyi olur diye mırıldandı. Simone başıyla onayladı. Birbirlerine baktılar. Kenneth telefonun izini bulduğunda beni ara. Nereye gidiyorsun diye sordu Simone. Çalışmam gerek. İş yerinde mi uyuyorsun? Pratik oluyor. Burada yatabilirsin dedi Simone. Şaşıran Erik ne diyeceğini bilemedi. Simone Erik'in sessizliğini tereddüt diye yorumlamakta gecikmedi. Bu bir çağrı değil dedi çabucak. Aklına bir şey gelmesin. Senin de dedi Erik. Daniella'ya mı taşındın? Hayır. Biz artık ayrıldık dedi Simone sesini yükselterek. Bana yalan söylemene gerek yok.
Tamam.
Ne? Tamam ne?
Daniella'ya taşındım diye yalan söyledi Erik.
İyi diye fısıldadı Simone.
Evet.
O kadın genç mi güzel mi beni hiç ilgilendirmiyor.
Genç ve güzel diye sözünü kesti Erik.
Erik ayakkabılarını giyip daireden çıktı. Simone kapıyı arkadan kilitleyip güvenlik zincirini takana kadar bekledikten sonra merdivenlerden indi. 31. Bölüm 14 Aralık Pazartesi Sabah. Simone telefon sesiyle uyandı, perdeler açıktı, yatak odasına kış güneşi dolmuştu. Önce arayan Erik mi derken onun şimdi Daniella'nın yanında olduğundan kendisini arayamayacağını düşünerek ağlamaklı oldu, kendisi yapayalnızdı. Komodinin üzerinden telefonu aldı.
Evet.
Simone ben Ilva, günlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum.
Ilva'nın sesi endişeliydi, Simone saate baktı ona geliyordu.
Biraz meşguldüm dedi gergin bir sesle. Onu bulamadılar mı?
Hayır.
Bir süre sustular. Pencerenin önünden gölgeler geçti. Ateş sarısı kıyafetler içindeki işçiler karşı binanın sıvalarını kazıyorlardı.
Affedersin dedi Ilva, seni rahatsız ettim.
Ne oldu?
Yarın yine Simon geliyor. Bir aksilik var ama Nore'nin gürültüsünden doğru dürüst düşünemiyorum.
Ne gürültüsü?
Elinde plastik bir çekiçle geldi. Modern sanat yapıyormuş dedi Ilva yorgun bir sesle. Sulu boyayla artık işi kalmamış. Bunun yerine sanattaki boşluğu arayacakmış.
Gidip başka bir yerde arasın.
Peter Dalton'ın kasesini kırdı.
Polisi arasaydı.
Aradım ama Noren sanatçı özgürlüğü üzerine bir yığın laf etti. Polisler bizden uzak durmasını söyledi. Şimdi dışarıda ve bir yerlere vurarak durmadan gürültü yapıyor.
Simone kalkıp yatak odasının duman rengi aynasında kendine baktı. Zayıf ve yorgun görünüyordu. Yüzü küçük parçalara ayrılıp sonra bir araya getirilmiş gibiydi.
Sim Schulman'dan ne haber diye sordu. Onun sergisiyle ilgili durum nedir?
Senin de konuşması gerekiyormuş dedi İlva heyecanlı.
Ben onu ararım.
Sana ışıkla ilgili bir şey göstermek istiyormuş diyen İlva sesini alçaltarak devam etti. Erik'le aranız nasıl bilmiyorum ama.
Biz ayrıldık dedi Simone.
Sanırım İlva sustu.
Sanırım ne dedi Simone sabırla.
Sanırım Schulman sana aşık.
Simone aynada gözlerine baktı. İçinde kıpırdayan bir şeyler vardı.
Uğrasam iyi olacak dedi.
Uğrayabilir misin?
Önce bir telefon açmalıyım.
Telefonu kapatan Simone bir süre yatağın kenarında oturdu. Benjamin yaşıyordu, en önemlisi buydu. Kaçırılmasının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen yaşıyordu. Bu iyiye işaretti. Demek ki kaçıran kişi onu öldürmek niyetinde değildi. Belki fidye isteyecekti. Simone hızla mal varlığını düşündü. Neyi vardı ki? Ev, araba ve birkaç sanat eseri. Bir de sanat galerisi. Borç da alabilirdi. Babası yazlığını ve dairesini satardı. Ne olacaktı ki? Hep beraber kiraya çıkarlardı. Yeter ki oğluna, Benjamin'ine kavuşsundu. Simone babasını aradı ama ulaşamadı. Bir mesaj bırakarak galeriye gideceğini söyledi. Sonra kısa bir duş aldı, dişlerini fırçaladı. Temiz kıyafetler giydi ve ışıkları söndürmeden evden çıktı. Dışarısı soğuk ve rüzgarlıydı. Sıcaklık sıfırın altında olmalıydı. O karanlık, dilsiz, uykulu, mezarlık havalı Aralık sabahlarından biriydi. Yanından koşarak bir köpek geçti. Tasmasının ipi su birikintilerinde sürünüyordu, sahibi görünmüyordu. Galeriye varır varmaz cam duvarın arkasında dikilen İlva'nın bakışlarıyla karşılaştı. Noren ortalarda yoktu ama duvarın hemen yanında ona ait olduğu belli bir sanat eseri duruyordu. Gazeteden yapılmış bir Napolyon şapkası. Yeşilimsi bir ışıkla birkaç Schulman tablosu parlıyordu. İlva Simone'ye sarıldı. İlva'nın saçlarını boyamadığını fark etti Simone. Ak düşen yerler ortadaydı ama makyajı yerindeydi. Dudakları her zamanki gibi koyu kırmızıydı. Üzerinde gri mini etekli elbisesi, siyah beyaz çizgili külotlu çorapları ve hantal kahverengi ayakkabıları vardı. Sim Schulman'ın duvardaki tablolarına bakan Simone, ''Harika iş çıkartmışsın'' dedi, ''Sıkı çalışmışsın.'' ''Teşekkürler'' diye fısıldadı İlva. Simone gidip tabloların birkaç adım önünde durdu. ''Bunları hiç böyle bir arada görmemiştim'' diyerek biraz daha yaklaştı. ''Sanki yana doğru akıyorlar.'' Diğer odaya girdi. Bir taş bloğunun üzerinde tahta dayanaklarla Schulman'ın mağara tabloları konulmuştu. ''Schulman buraya gaz lambası koymamızı istedi'' dedi İlva. ''İmkansız olduğunu söyledim. İnsanlar satın aldıkları şeyi görmek ister.'' ''Hayır, istemezler.'' İlva güldü. ''Vay be, Schulman istediğini kopartıyor.'' ''Evet'' dedi Simone, ''istediğini kopartır.'' ''İyi, bunu ona kendin haber ver.''
''Ne?''
''Ofiste.''
''Schulman?''
''Birkaç telefon görüşmesi yapması gerekiyormuş.''
Simone ofise doğru baktı, İlva boğazını temizledi. ''Çıkıp öğlen yemeği için bir sandviç alacağım.''
''Ne, bu saatte mi?''
Düşündüm de diye yere baktı İlva.
İyi, git o zaman. Simone ofisin kapısını çalıp içeri girdi. Schulman yazı masasının arkasındaki sandalyeye oturmuş, bir kurşun kalemin arkasına ağzını almış çiğniyordu.
Nasılsın diye sordu.
Pek iyi değil.
Ben de öyle düşünmüştüm.
Aralarında bir sessizlik oldu. Simone başını öne eğdi. Birden kendini çok savunmasız hissetti.
''Benjamin hayatta'' dedi sesi titreyerek. ''Nerede olduğunu, kimin kaçırdığını bilmiyoruz ama hayatta.''
''İşte bu iyi haber'' dedi Schulman sessizce.
''Kahretsin'' diye fısıldayan Simone yüzünü çevirdi, eli titreyerek gözyaşlarını sildi.
Schulman usulca Simone'nin saçlarına dokundu. Simone nedenini bilmeden geri çekildi. Aslında Schulman dokunsun istiyordu. Schulman'ın eli boşluğa düştü, göz göze geldiler. Schulman her zamanki gibi siyahlar içindeydi. Ceketin altına giydi, eşofmanın başlığı yakasından fırlamıştı.
''Ninja kıyafeti giyiyorsun'' diye gülümsedi Simone.
''Ninjaların gerçek adı Shinobi. İki anlamı var'' dedi Schulman. ''Gizli kişi ve dayanıklı.''
''Dayanıklı?''
''Belki de bütün sanatların en zoru.''
''Yalnız başına imkansız, özellikle benim için.''
''Hiç kimse yalnız değildir.''
Buna dayanamıyorum dedi Simone. Bedenim ve ruhum iflasın eşiğinde. Kendimi düşünmekten alıkoymalıyım. Gidecek bir yerim yok. Sürekli yürüyor ve düşünüyorum. Hep bir şeyler oluyor işte. İçine düştüğüm panikten kurtulmak için ya başımı taşlara vuracak ya da seninle yatağa atlaya... Birden durdu. Şey yani demek istediğim çok aptalca bir laf et. Özür dilerim Sim.
Peki hangisini seçeceksin diye sordu Slim Schulman gülümseyerek. Benimle yatağa mı atlayacaksın yoksa başını taşlara mı vuracaksın?
İkisini de yapmayacağım dedi Simone aceleyle. Sonra bu dediğinden de rahatsız olup durumu kurtarmaya çalıştı. Yani tabii ki...
Yine durdu. Kalbi hızla çarpıyordu. Tabii ki dedi Schulman. Göz göze geldiler.
Ben kendimde değilim bu yüzden böyle davranıyorum dedi Simone. Kendimi çok aptal hissediyorum.
Bakışlarını yere çevirdi, yanakları kızardı, boğazını temizledi.
Ben gitmek zorunda...
Bekle biraz diyen Schulman çantasından cam bir kavanoz çıkarttı. Kavanozun içinde koyu renk kelebekler vardı. Simone kahverengi kelebeklere baktı. Kavanozun camına kanatlarının tozları yapışmıştı. Tüylü bacaklarıyla tırmanmaya çalışıyor, birbirlerine kanat ve duyargalarına sürtünüyorlardı. Küçükken kelebeklerin ne kadar güzel olduklarını düşünürdüm dedi Simone.
Ama bu onları iyice tanımadan önceydi.
Çok zalimler diye gülümseyen Schulman sonra birden ciddileşti. Ben bunu metamorfoza bağlıyorum.
Zalimlik dönüşüme mi bağlı?
Belki de dedi Schulman. Bakışları yine karşılaştı.
Felaket bizi dönüştürüyor dedi Simone.
Schulman ellerini okşadı. Öyle olmalı.
Ama ben zalim olmak istemiyorum diye fısıldadı Simone.
Bedenleri neredeyse birbirine dokunuyordu. Schulman elindeki kavanozu yavaşça masaya bıraktı. Sen diye eğilip usulca dudaklarından öptü Simone'nin.
Simone bacaklarının gücünü kaybettiğini hissetti.
Dizleri titredi. Schulman'ın ipeksi sesi, vücudunun sıcaklığı, ceketinin kokusu, çiçek ve uyku kokularına bulanmış çarşaf kokuları.
20. ayrımın sonu. Sayfa 294.